Kimse yarının ne getireceğini bilmiyor. Kadriye güven. Yaşananları olduğu gibi birilerine anlatmak kolayken, yazmak ne kadar da zor bir işmiş meğer. İlk defa kendime bile itiraf edemediğim gerçekleri, yaşanmışlıkları kaleme alıyorum, kasvet dolu, yağmurlu bir havada. Bu gerçekten benim savaşım, hayal ürünü değil. Şimdilerde geriye dönüp baktığımda görüyorum ki zor bir süreçten geçtim ve zaman zaman düşünüyorum, hayatımın en zor dönemi hangisiydi diye. Bir yıl önce bu vakitler. Annemle benim hikayemiz yaklaşık 2 yıl önce başladı. Biz Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı küçük bir köyde yaşıyoruz. Hayallerim, mücadelem ve hayattan nefretlerim burada başladı. Ailem hala orada yaşıyor. Ben eğitim hayatımdaki gelgitleri de hesaba katarsak yaklaşık 13 yıl önce ayrıldım bu şehirden. Hayatımın geri kalan kısmına İzmir'de devam ediyorum. Annem hayatı boyunca bu küçük köyden hiç çıkmadı. Diğer şehirleri, dünyayı sadece televizyonlardan gördü. Toprak kadınıydı. Hayatı boyunca durmadan çalıştı. Atasından nasıl gördüyse öyle yaşadı, öyle davrandı. Ondan modern bir anne olmasını hiç beklemedim. Hep doğal beslendi ve yaşadı. Öyle ki 60'ına kadar hastane yüzü görmedi. İnaç doktor nedir bilmedi. Ta ki 2 yıl öncesine kadar. Ben o zamanlar İzmir'de yaşıyordum. Yüksek lisansımı bitirmiş, iş bulmak için delicesine çırpınmıştım. Tam hayattan ümidi kestiğim bir anda İzmir'le hayata yeniden döndüm. Okudun da ne oldu? Ne olacak senin hayatın? Senin yaşıtların işe başladı. Bu sözleri duya duya geçen 3 yıllık bir köy hayatından sonra, neyse ki ben kazandım, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Annem sol bacak şişliğiyle hastaneye gitti. Hastalık başladıktan tam 3 ay sonra. Annemin ve babamın tüm ekonomik özgürlüğü küçük abimin elindeydi. Emekli maaşları olsa da abimin kredi borçları yüzünden maaşın yarısı kesiliyordu. Cepte 5 kuruş paraları yoktu. Bugün olmaz anne, yarın. Yarın olmaz anne, bir sonraki gün diye diye 3 ay geçti. Neyse, Balıkesir Devlet Hastanesi kalp ve damar cerrahisi bölümüne gittiler. Doktor teşhisini koydu. Varis. Hasta varis çorabı ve pıhtılaşmayı engellemek için birkaç iğne kullansın dedi. Bu şekilde 3 ay daha geçti. Bizimkiler süreci önemsemedi, daha doğrusu abim süreci kontrol edemedi. Sürekli doktora gidiyor, her seferinde kan sulandırıcı alıp geliyorlardı. Annem, "Nereden geldi bu hastalık?" diyerek çaresizliğini haykırıyordu. Zaman geçtikçe annemin hastalığı ilerlemeye başladı. Sadece sol bacak şişken, sağ bacak ve vücudunun diğer bölgelerinde de şişlikler oluşmaya başladı. Sürekli konuyla ilgili bilimsel yayınlar okuyordum. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmiştim. Belirtiler varisten ziyade lenfomaya işaret ediyordu. Şükür ki 6 aydan sonra bir doktor akıl edip ultrason çekti. Anormal nodüller tespit edilmişti. Bu süreçte beni anlamak istemeseler de elimden geldiğince abimleri yönlendirmeye çalışıyordum. Anneme acil teşhis konulmalı ve tedaviye başlanmalıydı. "Rahat ol, Rabbim korusun. Annemizde korkulacak bir şey yok," diyordu abim her defasında. Üniversite hastanesinde genel cerrah bir doktor bulduk. Annemin lenfoma olduğu kesin gibiydi artık. Tanı için biyopsi yapılması lazımdı. Doktor iğne biyopsisi yaptı. Lenfoma teşhisi için bir bütün olarak lenf dokusunun çıkarılması ve iyi bir kese atılarak patolojiye gönderilmesi gerektiğini ben o zamanlar bilmiyordum. 2 ayda burada bekledik. Patoloji raporu çıktı. Artefaklardan dolayı tanı konulamamıştır. Tekrar biyopsi yapılması gerekti. Neyse, başka bir cerrah bulduk Balıkesir'de. "Ben yaparım ameliyatı," dedi. Sonra öğrendim ki o da iğne biyopsisi yapmış. Yine tanı yok ortada. Tamı tamına tam bir yıl oldu annemin hastalığı başlayalı. Bir taraftan abimin umursamazlığı, bir taraftan gecikmiş tanı yaklaşımları annemi ölüme götürüyordu. O zamanlar yurtta yaşıyordum. Buraya getirsem mi annemi? Ama nasıl? Neyse ki hayat benden yanaydı. Yaza doğru yurttan ayrıldım. Geçici olarak bir arkadaşımın yanına taşındım. Büyük abimi aradım. 9 Eylül Üniversitesi Hematoloji bölümünden bir hocayla görüştüm. Annemle ilgilenecek. Onu acilen buraya getirelim dedim. Doktor annemi fiziksel olarak muayene etti. Acil olarak bir cerrah bulmamı önerdi. O zamanlar beraber çalıştığımız bir genel cerrah vardı. Elimdeki sonuçları iliştirdiğim elektronik postayla durumu ona anlattım. Ameliyatı ben yaparım dedi. Dahası birçok hocanın kapısını çaldım. Elimde dosya, saatlerce hocaların kapılarının önünde bekledim. Annemin durumunu her birine ayrı ayrı anlattım. Bu süreçte 17 yaşındaki yeğenim annemin refakatçisiydi. Annem her şeyden habersiz, hastalığının sadece ödem olduğunu sanıyordu. Aslında fark edilebilir bir kilo kaybı ve iştahsızlığı vardı. Terlemeleri artmıştı. Ben ona her baktığımda en kötüsünü aklımdan bile geçirmedim. Bağlantılarım ve benim büyük çabalarım sonucunda bir ay gibi kısa sürede annemin teşhisi koyuldu. Sancılı bir teşhis süreci geçirdiğimizi itiraf etmeliyim. Lenf baskısından dolayı böbrek ve kalp problemleri oluşmuştu. Bir anabilim dalından diğerine gidiyorduk. Bir doktor, hasta acil anjiyo olmalı dedi biyopsi ameliyatından hemen önce. Hematoloji doktoruysa hasta acil tanı almalı dedi. Arada kaldım. 17 yaşında yeğenim ve ben hastane koridorlarında yaşam mücadelesi veriyorduk. Annem yürüyemiyordu. Bu süreci benim hırsımın yönettiğini itiraf etmeliyim. Hiç bıkmadan her seferinde başka bir yol denedim. En sonunda tanı koyulabildi. Non-Hodgkin lenfoma. Bu nedir ki? Hiç fikrim yok desem yalan olur. Daha önceki okumalarım sayesinde öğrenmiştim. Sadece belgelenmiş oldu. Tuhaf. Şimdi düşünüyorum da o zamanlar bu sonucu duyduğumda hiç tepki vermemiştim. Neyse ki tedavi planı oluşturuldu. Annem kemoterapiye başlayacaktı. Kalp ve böbrek sorunu da vardı. Nasıl olacaktı? O dönemde hematoloji bölümünden bir doktor bana ışık oldu. Annem için 9 Eylül Üniversitesi Ayaktan İlaç Merkezi'nden randevu aldım. Randevusuna bir hafta varken bir gece aniden rahatsızlandı. Ateşi yükseldi. Hemen acilin yolunu tuttuk. Böbreklerden bir tanesi iflas etmiş. Kreatinin seviyesi yükselmiş. Hasta ertesi gün acil nefrolojiye gitsin dediler. Tabii ki bu süreçte duygularımı aldırmıştım. Düşünmeden sadece yapıyordum. Annem de neyse ki hiç kötüsünü düşünmüyordu. Hasta kemoterapiye başlamadan önce acil olarak bilateral nefrostomi takılması gerekli olduğu söylendi. O ana kadar bu tedaviden habersizdim. Sanıyordum ki böbreklerin içine bir şey takılacak. Neyse, acil olarak randevu aldım. Her gün hastaneye taksiyle gidip geliyordum. Günlük ihtiyaç, tedavi derken param azalıyor, birikimlerim tükeniyordu. Bir de demezler mi nefrostomi kateterini siz alacaksınız diye. Acil para bulup malzemeyi aldım. Haklı olarak fatura istemiştim. Satış danışmanı bana fatura kesmiyordu. Ortalığı biraz karıştırınca doktor annemi başka bir hastaneye yönlendirmeye çalıştı. Ayaküstü, annemden habersiz gergin bir ortam oluştu. Ben nelerle uğraşarak bu zamanlara gelmiştim. Burada pes eder miyim? Akabinde ortalık yumuşadı, ameliyata aldılar annemi. Dışarı çıktığında hüngür hüngür ağlıyor, "Sen bana çok acılı olacağını söylemedin," diyordu. Çaresizdim. Elim kolum bağlıydı. Yeğenim ve ben tecrübesiz iki genç. Hasta yakınları yardım etti de annemi sakinleştirip eve getirebildik. Anlatmak o kadar zor ki. Yazarken o günleri yeniden yaşadım. Acil olarak hematolojiyi aradım. Durumu anlattım. Yeni bir hasta çıkış yapmış. Hemen hastanızı getirin dediler. Apar topar tekrar hastaneye geldik. Sancılı günlerimiz başlıyordu. Kemoterapiye başlamadan önce annemin bazı değerleri stabil tutulmalıydı. İlk ilaç hepimizin de bildiği gibi kritikti. Benim küçük yeğenim annemin refakatçisi. Abimler sadece aramakla yetindi o zamanlar. 2 ay önce yengem ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı. Babam annemin sürecinden bir haberdi. Akrabalara, babama ve anneme hiçbir şey duyurmadan başladım bu sürece ve öyle de bitirdim. Hastaneye yakın bir ev tuttum. Bir taraftan da doktor deneylerine devam ediyordum. Bu süreçte bir kere olsun gözyaşı dökmedim. Annem şikayet etmese de sıkıntılı günler geçiriyordum. Yemek yemiyordu, böbrek problemleri vardı. Sürekli kusuyordu. Şiddetli baş ağrısı vardı. Bense deli gibi öksürüyor, nezle olduğum için hastaneye yaklaşamıyordum. Sadece ihtiyaçları getiriyordum. Yine bir gün binanın dışında yeğenimi beklerken bebeğiyle birlikte tanıdık bir hoca yaklaştı yanıma. "Hayırdır, ne işin var burada?" dedi. Anlattım durumu. Zaten çevremde bilmeyen yoktu. Şimdi nerede fark ediyorum da o zamanlar benim ilacım da başkalarına anlatmakmış. Ben de nezleyim 2 haftadır. Giremiyorum annemin yanına dedim. Dedemle yanımdan bebeğini alıp uzaklaşması bir oldu. İşte o an gözyaşlarım istemsizce döküldü. Dayanağım büyük abimi aradım. Çaresizce ağlıyordum. Ertesi gün annem kemoterapiye başlayacak ve port takılacaktı. Port operasyonunun sancılı bir süreç olduğunu biliyordum. Hiçbir şey yapamıyorum, annemin yanında bulunamıyorum diye ağlıyordum. Abimle konuştuktan sonra sakinleştim biraz. Ertesi gün o atlayıp yanımıza geldi. Moral destek oldu bize. O günden sonra gözyaşı nedir bilmedim. Elimde dosya, durmadan koştum. Dirençli insanların yaptığı şey destek aramaktır. Bu bir terapist olmak zorunda değildir. En iyi bir arkadaş, bir akraba veya bir ortak olabilir. Benim terapistim Zafer'di. Hastanede bir hematoloji binası. 8'den fazla tek kişilik oda ve çaresizce yaşam mücadelesi veren hastalar. Çoğunun durumu ağır. Çoğu hayata yeniden tutunmak için tüm güçlerini aynar süren kemoterapi sürecinde harcamış. Öylesine yorulmuşlar ki yardım almadıkça yola devam etmeleri olanaksız. Kısaca burası yaşamla ölüm arasında bir mola yeri. Biz yeğenimle burada büyüdük. Annemi odanın dışına çıkarmıyorduk. Bir hasta kaybedildiğinde hasta yakınlarının ağlayışlarını duymasın diye. Balıkesir şivesi ve dişsiz ağzıyla konuşurken annem çoktan hemşirelerin ve doktorların tontiş teyzesi olmuştu. İlgilerini hep hissettik. Saçlarının döküleceğini ona doktordan önce söylemiştim. Her şeye onu hazırlamıştım. Tek farkla, sen bir ödem hastasısın diyerek. Bu ilaçlar çok ağır. Bu yüzden bundan sonrasında daha önce yaşamadığın şeyler olacak. Ama bu savaşı biz kazanacağız dedim. Annem toprak kadını. Şimdiye kadar of dememiş bir insan. Onun lügatinde acı çekiyorum kavramı yok. Kol kırılır, yen içinde kalır diyenlerden o. Elbette ki Zafer bizim. Tam geçen sene Eylül aylarında başladı bizim kemoterapi sürecimiz. Neredeyse her gün hastanedeydik. İlaç öncesi, sonrası, beklenmedik acil ateş yükselmeleri, enfeksiyon derken hastane evimiz olmuştu. Okullar açıldığından yeğenim gitmişti. Refakat edebilecek kimsem yoktu. Sabah annemi ilaç merkezine bırakıyor, oradan okula geçiyordum. Bazen deneylerim istediğim saatte bitmiyordu. Annem hastane koridorlarında ilaç aldıktan sonra gelmem için beni bekliyordu. Annemin cep telefonu da yoktu. Hemşirelerden rica ediyordum beni aramaları için. Hemen annemi eve bırakıyordum. Merdivenleri sürünerek eve çıkıyordu. Ağrılar içinde kıvranıyordu. 8 saatlik ilaç alımı sonrası her yanı şişiyordu. Yemeğini hazırlar, tepsiyi önüne koyar, tekrar laboratuvara giderdim. Saatlerce çalışır, hastanede geçen süreyi gece telafi etmeye çalışırdım. Bitirilmesi gereken işler ve kafamın planlarla dolu olduğu bir gün eve geç gitmek zorunda kaldım. Bir baktım ki annem çaresizce kıvranıyor. Ateşi yükselmiş. Nasıl acile götürdüm hiç hatırlamıyorum. Eve geldiğimizde sabah olmuştu. Sabaha karşı uyuyakalmışım. O gün katılmam gereken toplantıya geç kalmış, azarı da işitmiştim. Çevremdeki herkes sadece annen nasıl, tedavi nasıl gidiyor demekle yetiniyordu. Bu bile benim için moral kaynağıydı. Ancak o zamanlarda öğrendim ki eğer birine elle tutulur bir yardımın dokunamıyorsa nasılsın diye sormanın da içi doldurulamıyordu. Hayata tutunmak. Anlatılması zor bir şey. İnsan ne yıkımlar yaşıyor ama öyle ya da böyle devam ediyor yola. Biz ne hikayelerle bitirdik bu süreci. Anlattıklarım bunlardan sadece birkaçı. Daha herkesin duymasından korktuğum gerçekler de var. Ama en kötüsü ben gençken yaşlandım. İyi tarafları da var tabii ki. Küçüklüğümden bu yana okumamı istemeyen annem ağlayarak "Kızım iyi ki okumuş" dedi. Biz oldukça sancılı bir şekilde 2019 yılı Şubat ayında kemoterapi sürecini bitirdik. Herkes zannediyordu ki annem İzmir'e 68 yaşından sonra kocasını köyde bırakıp yaşamaya geldi. Haksız da değiller. Annem yaşamaya geldi buraya. Arkadaşlarım soruyor. Annenin hala haberi yok mu? Nasıl oldu da anlamadı diye. Bunu ben de bilmiyorum. İlk başlarda şüphelenmişti. Kanser gibi bir şeyler çıkmasın bende diyordu. Haberleri izliyor, birçok kanser hastasıyla aynı odada kalıyor, aynı koridoru paylaşıyordu. Kesin anladı diyordum. Ama yok. Babam ya da akrabalarım bilse ne yapacaklardı ki kötü düşünceler yaşamaktan başka? Çok sıkıntılı bir süreçten geçmiştik. Birileri bunu atlattın dediğinde insanların gerçekten bizi anlamadığını düşünüyordum. Anlayamaz da zaten. Şimdilerde 3 ayda bir gidiyoruz hastaneye. Şükür iyiyiz. Sadece kemoterapinin birkaç yan etkisi kaldı. Lenfödem ve kemik iliği nötrofil üretiminin etkilenmesi gibi. Onların da tedavisini gördü. Ara ara kontrolleri devam ediyor sadece. Yaklaşık 1,5 yıldır İzmir'de yaşıyor annem. Köye sadece bayramdan bayrama götürüyorum. Herkes sorguluyor tabii ki niye gelmiyor diye. Annem hayatın keyfini sürüyor diyorum. Kar yağarken birden güneş açmak gibi hayat. Kimse yarının ne getireceğini bilmiyor. Bu zaferi biz kazandık. Fakat itiraf etmeliyim ki artık hastane görmek istemiyorum. Bu olaylar devam ederken hiç boş durmadım. Yurt dışında doktora yapabilmek için bir bursa başvurmuştum. O bursu kazandım. Şimdilerde gitmek için hazırlık yapıyorum. Dedim ya, kimse yarının ne getireceğini bilmiyor.